Ayrım 8, Rampa, Jack Higgins, sayfa 117. Ferguson, Kensington Saray bahçelerindeki dairenin kapısına o kez ikinci kere çaldığında içeriden ağır ayak sesleri duyuldu, ardından zincir çekilmeden kapı aralandı. Gabriel aralıktan baktı, uzun bir süre baktı. Sonra zinciri çekip adamları içeri aldı. Üzerinde eski bir bornoz vardı, saçları dağınık, gözleri şişmişti.
''Haberleri duydun mu?'' diye sordu Ferguson.
Kadın başına eğdi, ''Evet.''
''Ve?''
Gabriel derin bir soluk aldı. Düşmemek için kendini tutarmış gibi ellerini göğsünde kavuşturdu. ''Ne zaman gitmemi istiyorsun?''
''Yarın. Victor Hugo Caddesi'ndeki dairen hala duruyor mu?''
''Evet.''
''Güzel, hemen oraya yerleş. Paris'teki adamımız sana ne yapacağını bildirecek. Gerekirse de Harry gelir. Bir şey daha var.''
Kadın ölesiye yorgun görünüyordu. Neymiş o?
Sana seni koruyacak biri gerek, güvenilir biri. Başın belaya girdiğinde yardımına koşmak için.
Gabriel sözün arkasından ne geleceğini biliyordu sanki. Gözleri dehşetle irileşti. Tony'yi mi çağırttın yoksa?
Evet, en çok 36 saat sonra buradadır.
Gabriel çaresizce başını salladı. Seni öldürebilirim Ferguson. Ölmeni istiyorum ve yaşamım boyunca hiçbir insan için düşünmemiştim bunu. Bana ne yaptığını görüyor musun? Sen ve senin gibiler dokunduğunuzu zehirlersiniz.
Her yol için gereken hazırlıkları yapacak. Şimdi bir hap al da iyi bir uyku çek. Uyandığında rahatlarsın.
Dışarı çıktıklarında yağmur başlamıştı. Ferguson pardesüsünü iliklerken Fox,
''Başarabilecek mi acaba?'' diye sordu.
''Bu ondan verebileceğinden çok fazlasını istemek olmuyor mu?'' ''Yani Raul Montero'ya aşık falan...''
''İlginç bir durum'' dedi Ferguson. ''Ama başka seçeneğimiz yok değil mi?''
Merdivenlerden inerken başını kaldırıp havaya baktı.
''Birden kendimi çok yaşlı hissediyorum Harry. Ne dersin ha? Bin yaşımdaymışım gibi sanki.''
Buenos Aires'te ulusal meclis binasının önünde binlerce heyecanlı insan toplanmış, ellerindeki mavi kırmızı Arjantin bayrakları sallıyorlardı. Klaksonlar çalıyor, insanlar Arjantina, Arjantina diye bağırıyorlardı. Balkonda tören üniforması içinde Galtieri, Romalı bir imparator gibi elini kaldırmış halkı selamlamaktaydı. Sonra sesler birden değişti, gürleyen denizi andıran bir gümbürtü doldurdu alanı. Şimdi tekrar tekrar aynı sözcüğü söylüyorlardı. Exocet, exocet. Fox elinde telgrafla geldiğinde Ferguson evinde şöminenin başındaydı.
Ben de seni istiyordum Harry. Paris Büyükelçiliğimizde sırılsıklam aptal olmayan kimimiz var?
Fox bir an düşündü. George Corwin olabilir efendim. Kendisini işe aldığımızda Green Hovers'da yüzbaşıydı. İrlanda'da epey iş başardı. Annesi Fransız olduğu için Paris'e yerleştirmiştik.
Çok güzel. Montero Buenos Aires'ten gelince izlemeye başlasın. Nerede kaldığını öğrenip Tony gelene kadar Gabriel ile ilişki kursun. Aklıma gelmişken sorayım. Tony nerelerde şu anda?
Ben de şimdi size bu telsizi getiriyordum efendim. Hereford'daki SAS karargahı aracılığıyla San Carlos karargahından geliyor. Binbaşı Williams ile başçavuş Jackson emir gereğince yola çıkmışlar.
Tony savaştan koparılıp alınmasına nasıl tepki göstermiştir acaba?
Pek memnun olacağını sanmam efendim.
Tony'yi tanıyanın vereceği cevap bu işte. Ne de olsa görüp göreceği tek savaş bu olacaktı.
9. Bölüm. Bir gün önce şafak sökerken Kuzey Falkland dağlarındaki tek ses aşağılardaki vadide bir tek köpeğin havlamasıydı. 4 kişilik SAS keşif grubu 10 günden beri Arjantin hatlarının gerisindeydiler. Ayın 21'indeki İngiliz çıkartmasından önce denizaltıyla oraya getirilmişlerdi. Keşif grubu Villiers, telsizci Harvey Jackson, muhabereci onbaşı Elliot ve Villiers ile Jackson gibi gönüllü olan Jack Corda'dan oluşuyordu. Hava zehir gibiydi. Villiers gözlerini açtığında uyku tulumunun kırağı ile kaplı olduğunu görmüştü. Şimdi kayaların arasında bir çatlak olan daracık mağaranın önünde duruyor, içeride Corda küçük portatif ocağın üstünde çay hazırlıyordu. Diğerleri gibi Villiers de kamuflajdan çok soğuğa karşı korunmak için siyah yünlü bir tulum geçirmişti üstüne. Üniforması sırılsıklandı. Yemek yerken kaşığı tutan elini hissetmiyordu bile. Sapına kadar asker olan Jackson ise bağdaş kurup oturmuş tıraş oluyordu. Villiers'ın kaşığı sonunda yemek tenceresinin dibine değdi. Kaşığı çantasına yerleştirip Corda'nın verdiği bir maşrapa çayı aldı.
''Yaşamımın sonuna yetecek kadar tavuk yedim artık. Sen ne diyorsun Harvey?''
''Yemek insanın yaşaması için gerekli. Ne olduğu önemli değil.'' dedi Jackson. 17 yaşındayken muhafızlar kışlasındaki yemek öylesine berbattı ki o günden beri bir daha aldırmadım diyebilirim.
Villiers telsizin yanında çömelmiş duran Elliot'a yaklaştı. ''Her şey yolunda mı?''
Elliot başını kaldırıp salladı. ''Bir dakika sonra tamamdır.''
Keşif kolunun görevi basitti. Bölgedeki Arjantin birlikleri konusunda mümkün olduğu kadar çok bilgi toplamak. İngiliz kuvvetleri San Carlos köprü başından içeri girmeye kalkıştıklarında çok önemli olacaktı bu bilgiler. Elliot'un telsizi son modeldi. Daktiloya benzer bir klavye, verilen ve alınan mesajları şifreleyip saklayan bir bellek. Elliot hazır olduğunda birkaç saniye içinde birkaç yüz sözcüklük bir mesaj gönderebilirdi. Yayın süresi o kadar kısaydı ki düşmanın bunu izleyerek saptaması olanaksızdı. Elliot gülümsedi. Tamam, aygıtlarını toplamaya başladı. Corda kaya aralığından taze çayla çıktı.
Ne zaman gidiyoruz efendim? Daha ne kadar zamanımız kaldı?
4 günlük kumanyamız var dedi Villiers.
Yani bir hafta daha dayanabiliriz diye Harvey Jackson atıldı. Çiğ koyun etine pek aldırış etmezsen daha da fazla.
Ortalık koyun dolu. Arjantinliler doğrusu bu rejimle pek de rahat yaşıyorlar.
Corda cevap veremeden Villiers, bir dakika bir gelen var dedi. Uzaktan işitilen mırıltı giderek yaklaşıyordu. Villiers ile arkadaşları çukurun kenarına sokulup başlarını kaldırdılar. Her birinin elinde Starling hafif makineli tüfeğinin susturuculu modeli vardı. 100 metre kadar ilerideki toprak yolda kendilerine doğru gelen bir Arjantin kamyonu gördüler. Ön tekerlekleri donmuş toprakta kayıyor ancak arka tekerlekleri yine hareketini sürdürebiliyordu. Sürücü ile yanında oturan adam dondurucu soğuğa karşı yüzlerini kulaklarına kadar örtmüşlerdi. Kucaklarında birer tüfek vardı.
Ördekler dedi Elliot, arkada başkaları olsa bile.
Ancak keşif kolunun görevi bilgi almaktı, çatışmak değil. ''Bırak gitsinler.'' dedi Villiers. Kamyon tam altlarında kayarak durdu.
''Dikkat et.'' dedi Villiers.
Hemen çömeldiler. Sürücü direksiyonun ardından atladı, İspanyolca bağırmaya başladı.
''Bu lanet motor ve donmaması gereken yağdan bıktım artık. Yine topak topak oldu işte. Ne işimiz var bu lanet yerde?''
Motor kaputunu kaldırdı, arkadaşı silahını elinden bırakmadan inip bir sigara yaktı.
''Pekala, çekilin şimdi.'' diye mırıldandı Villiers.
Çukurun kenarından geri kayarlarken Corda dengesini kaybetmemek için elini uzattı. Taş ve toprak birden çökünce yamaçtan aşağı kaymaya başladı. İki Arjantinli asker korkuyla bağırdılar. Silahı elinde olan güdüsel bir hareketle dönüp tüfeği omzuna kaldırdı. Başka bir seçenek göremeyen Harvey Jackson da susturuculu Sterling'le adamı ikiye biçti. Arjantinlinin silahı havaya uçtu, kendisi kamyona çarpıldı. 4 adam yamaçtan aşağı koşarlarken sürücü ellerini havaya kaldırdı. Corda adamı kamyona yasladı, Jackson acımasız bir ustalıkla üstünü aradı.
''Bir şey yok.'' dedi Villiers'a.
Asker 17-18 yaşlarında bir delikanlıydı ve korkudan ödü patlamıştı.
''Kamyonda ne var?'' diye Villiers İspanyolca sordu.
''İkmal malzemesi, araç gereç, başka bir şey yok, yemin ederim bayım, ne olur öldürmeyin beni.''
''Pekala.'' Villiers Jackson'a doğru başını salladı. ''Bir bak bakalım.''
Bir sigara yaktı, bir tane de elleri titreyen çocuğa verdi. Oğlanın korkusunun kokusu uzaktan duyulabiliyordu.
Jackson döndü. ''İstihkamcı olmalılar, mayın ve patlayıcı dolu içerisi.''
Villiers Arjantinli'ye döndü. ''İstihkam birliğinden misin?''
''Hayır, ulaştırmadayım. Dün gece Bulkov'a götürdüklerim sanırım istihkamcıydılar.''
Bulkov, Villiers ile arkadaşlarının çok iyi bildikleri bir yerdi. Geldiklerinde ilk işlerinden biri San Carlos'tan saldırı başladığında Arjantin hatlarının girişine daha fazla asker çıkarabilecek uygun bir yer aramaktı. bul koyunun en elverişli yer olduğunda karar kılmışlardı. Kenarında kullanılmayan bir deniz fenerinin bulunduğu daracık bir geçitten geçilerek girilen derin koy, açık denizden korunmuş bir yerdi. Biliyorsa olumlu raporunu göndermişti bile. Kaç kişiydiler?
Bir subay ve iki er efendim. Yüzbaşı Lopez, epey araç gereç indirdiler. Sonra yüzbaşı bazı özel fünyelere ihtiyacı olduğunu söyledi.
Çocuk cebinden buruşuk bir liste çıkardı. İşte burada efendim, bunları almak için üsse dönüyordum. Jackson Villiers'ın omzundan baktı. Kaden kalemleri, epey büyük iş. Bunları ne yapacakmış?
Feneri havaya uçuracak bayım, hem de kayaları.
Feneri mi havaya uçuracak?
Çocuk başını salladı.
Evet efendim, konuşurlarken duydum.
Saçma dedi Jackson, buna ne gerek var? 30 yıldır kullanılmıyor ki, bir anlamı yok bunun. Öyle bir var ki dedi Villiers, geçidin hemen üstünde olduğunu düşün hele. Çocuğa dönüp İspanyolca, bu yoldan fener ne kadar uzakta diye sordu.
Dağın çevresinden dolanarak 15-16 kilometre.
Ama bununla değil, Villiers kamyona bir tekme savurdu. Ortalığa benzin kokusu yayılmıştı ve delinmiş depodan yere benzin akıyordu.
İyi iş becermişsin Harvey.
Jackson sunturlu bir küfür savurdu. Ne yapacağız şimdi?
Villiers dönüp bulutlar arasında kaybolmuş duran dağa baktı. Bul koyu dağın hemen öteki yanında 6 mil falan. Güç yoldan yapacağız, sen, ben ve Korda. Her şeyi burada bırakacağız. Yalnızca Sterlingler. Bracken deneme alanındaki dayanıklılık testlerinin ne demek olduğunu şimdi öğreneceksin.
Gizli kamp yerlerine döndüler. Jackson oğlanı önünde itiyordu. Villiers üstündeki fazla yükü çıkarırken Elliot'a döndü.
Sen çocukla arkadan geleceksin. Bu eşyaları boş ver. Yalnız telsizle kendi silahını al.
Baş üzere efendim.
Çocuğun da seninle gelmesini istiyorum. Yok efendim, kaçtı da arkasından ateş etmek zorunda kaldım falan diye hikaye istemem, tamam mı?
Ben böyle bir şey yapacak insana benziyor muyum efendim?
Evet dedi Jackson, onun için böyle bir işe kalkışma. Bize erişebilmen için 2,5 saat tanıyorum sana. Çocuğu düşünerek daha az yorucu bir yol seç. 5 dakika geç kalırsan canına okuyacağımı da unutma.
Tamam dedi Villiers, haydi yürüyün bakalım.
Özel hava hizmet alayına gönüllü giren 50 kişiden ancak birinin kursları başarıyla bitirdiği söylenir. Vahşi ve çok ağır bir seçim sürecinin son aşaması, Bracken Bacons'daki engebeli arazideki dayanıklılık yürüyüşüdür. Bu denemede adaylardan sırtında 40, belinde de 10 kiloluk bir ağırlık olduğu halde, İngiltere'nin en berbat arazilerinden birinde 45 kilometre yürümesi istenir. OHH'de silahların kayışları olmadığından 9 kiloluk tüfeği de elinde taşımak zorundadır. Villiers sisler arasında dağa tırmanırken gönüllü yazıldığında karşılaştığı güçlükleri düşünüyordu. Jackson da soluk soluğa yanı başındaydı.
Tıpkı lanet Bracken, bir de yağmur yağsa hiç farkı kalmayacak. Bu aceleye neden ne peki? Çocuğu malzeme almak için gönderdiklerine göre onu bekleyecekler demektir.
İçimde kötü bir duygu var dedi Villiers, beni bilirsin, bunun sonunda hep haklı çıkarım.
Anlaşıldı dedi Jackson, 20 metre geriden kendilerini izleyen Korda'ya döndü.
Hadi bakalım tembel herif, kımılda biraz.
Villiers yamacı enlemesine tırmanacağına dimdik yukarı çıkıyordu. Bir yerde neredeyse dümdüz taştan bir duvarın eteğine geldiler. Villiers durup arkadaşlarına baktı, tamam mı?
Jackson doğrusunu istersen berbat dedi.
Ah şu İngiltere için yaptığım şeyler diye söylendi Korda. Anam görse ne kadar gurur duyardı.
Senin hiç anan olmadı ki evlat diye Jackson takıldı. Yürümeye başladıklarında yağmur da çiseliyordu.
Bundan sonrasına çok dikkat edin diye Villiers uyardı.
Sterling'ini kamuflaj üniformasının içine sokup fermuarı çekti. Şimdi iki eli de serbest kalmıştı. Bir keresinde iri bir kayaya kuvvetle dayayınca kaya yerinden koptu, aşağı yuvarlandı. Villiers kendini yana atarak arkadaşlarına bağırdı. Kaya dağın eteğinde sisler arasında kayboldu.
Bir şey olmadı ya,
sıyırdı geçti dedi Jackson.
Villiers tırmanmaya devam etti. Az sonra geniş bir düzlüğe varmıştı. Korda ile Jackson da yanına geldiler.
Şimdi ne yapacağız diye sordu Jackson.
Villiers düzlüğün karşısındaki dimdik kayayı gösterdi. Kayanın yüzeyinde kara parmaklar gibi çatlaklar uzanıyordu. Koşa koşa kayanın altına gittiklerinde yüzeyin dimdik değil de hafifçe öne eğik olduğunu gördüler. ''Aman Tanrım'' dedi Korda. ''Tanrı kendi kendilerine yardımcı olanlara yardım eder.'' diye Jackson atıldı. ''Onun için fazla söylenmeyin de tırmanmaya başlayın bakalım.'' Villiers öne geçti. Yalnızca önündeki kayaya bakarak tırmanıyor, aşağıya bakmıyordu. Yıllar boyu süren uğraş sonunda yükseklik korkusunu yenebilmişti. Seçim heyeti bunu fark etmiş olsaydı kendisini kesinlikle birliğe almazdı. Bir noktada durup kayaya yaslandı. Dev bir el kendisini oradan çekip koparmaya çalışıyor gibiydi.
''Bir şeyiniz yok ya efendim.'' diye Jackson seslendi.
Tılsım bozulmuştu. Villiers başını salladı. Uyuşan parmaklarını, dondurucu soğuğu, ağrıyan bacaklarını unutup yeniden tırmanmaya başladı. Üzerindeki kayadan duvar 30 metre kadar yükseliyordu. Ondan sonra da yalnızca kurşuni gökyüzü vardı. 2 dakika kadar diğerlerinin kendisine erişmelerini bekledi.
''İnsaf, daha da mı var?'' diye söylendi Jackson.
Villiers tek parça kayanın içindeki karanlık baca deliğini gösterdi.
''Kötü görünüşüne bakma, çıkması kolaydır.''
''Senin sözüne inanırım.''
Villiers kendisini aralığa çekti, sonra normal dağcılar gibi sırtını bir duvara, ayaklarını karşı duvara yasladı. Bir sırtı ile bir ayakları tırmanmaya başladı. Bir süre elleri tutunacak çıkıntılar da bulmuştu. 10 dakika sonra da tepeye ulaştı. Rüzgar ve yağmur bıçak gibi iniyordu insanın yüzüne. Eldivenlerini giyip ısınmak için ayaklarını yere vurdu. Jackson ardından da Korda göründü. Yorgun ve bitkin görünüyorlardı, yün başlıkları donmuştu. Dağlar sisler arasında denize doğru iniyordu şimdi. Ani bir rüzgar sis perdesini hafifçe aralayınca Atlantik Okyanusu'na, sonra ta aşağılarda küçücük koyu ve geçidin başındaki beyaz kuleyi gördüler.
''İşte bu koyu'' dedi Villiers, ''yürüyün bakalım.''
Starling'ini ceketinin içinden çıkartıp iki eliyle göğsü üzerinde tuttu ve yamaç aşağı koşmaya başladı. Yüzbaşı Carlos Lopez ikinci kata yerleştirdiği dinamit çubuğuna ucunu bağladığı teli makaradan boşaltıp bir sigara yakmak için durakladı. 5 katı da birbirine bağlamıştı. Şimdi yalnızca giriş katı kalmıştı. İş hesap ettiğinden daha çabuk ilerlediği için makarayı arkasından boşaltarak aşağı inerken neşeli bir hava tutturmuştu. Birinci katta teli kocaman mavi bir silindirin hazır beklediği yere kadar gerdi. Silindirin kapağını dikkatle kaldırdı. İçinde çeşitli uçlar ve biri sarı, diğeri kırmızı 2 düğme vardı. Artık çok büyük bir dikkatle çalışarak telleri soktu, tatmin olmuşçasına derin bir soluk aldı ve sarı düğmeye bastı. Sonra başını kaldırıp gülümsedi.
Bir saat sonra bum!
Dışarıdan silah sesleri geliyordu. Lopez arkasına dönerken Er Oliveira kapıda belirdi.
''İngilizlerden, tepeden aşağı geliyorlar.''
''Kaç kişiler?''
''Ben 3 saydım.''
Hiçbir ses duyulmamıştı ama Oliveira birden göğsünden kanlar fışkırarak yere yuvarlandı. Sırtındaki parke alev almış yanıyordu. Lopez Uzi makineli tüfeğini kapıp kapı kenarına koştu, bekledi. 3. Arjantinli Carvalho'nun tepenin az yukarısında bir koyun ağılının teneke damı altına sığınıp bir sigara içerken Bahia Blanca'daki sevgilisine mektup yazması bir talihsizlikti doğrusu. Carvalho gerindi, kalkıp ağılın kapısına doğru yürüdü. Duvarın dibinde yol boyunca ilerleyen 3 sas askerini görünce gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Onlar da adamı aynı anda gördüler. Carvalho makineli tabancasını alıp boşa giden bir el ateş etti. Jackson ile Korda da aynı anda ateş edip adamı ağıla sığınmak zorunda bıraktılar.
Haydi diye bağırdı Villiers, çabuk.
Korda doğruca yamaçtan aşağı koşmaya başladı. Jackson sola, Villiers sağa açıldı. Koşarlarken Oliveira'nın fenerin kapısına gidip bir an orada durduğunu gördüler. Villiers ile Korda aynı anda ateş edip adamı içeri savurdular. Villiers bir dizi üstüne çöküp silahını doldururken Korda açık yolda koşmaya devam etti.
Hayır diye bağırdı Villiers. Lopez kapının aralığından uzun bir salvo savurdu. Korda yere yuvarlandı.
Korda bir an yattığı yerde kaldı, sonra dönüp emeklemeye çalıştı. Lopez bir el daha ateş etti. Jackson kapıya doğru ateş ederek koştu Korda'nın yanına. Ancak Sterling'i aşırı ısınmadan tutukluk yapmıştı. Uzun süre susturucuyla kullanıldığında hep böyle olurdu. Jackson kordayı ensesinden yakalayıp eski bir yalağın arkasına çekti. Fenerdeki Lopez Uzi'sine yeni bir şarjör takıp yalaktan sular fışkırana kadar ateş etti. Villiers, Sterling'in susturucusunu çıkardı, silaha yeni bir şarjör taktı ve Fener'e doğru koşmaya başladı. Bir yandan da tek bir salva halinde bütün kurşunlarını boşaltmıştı. Mermisi bitince kendini otlar arasına attı, yuvarlandı ve sağ bacağındaki cepte taşıdığı Smith Wesson Magnum tabancasını çekti. Sterling'in boşaldığını duyan Lopez, Uzi'sini ateş etmek üzere kaldırmış bir halde dışarı fırladı. Villiers adamı sol omzundan vurdu. Lopez olduğu yerde döndü, Uzi elinden uçtu. Arjantinli duvardan aşağı kayarken Villiers koşup Uzi'ye bir tekme savurdu. ''Çok güzel'' dedi Lopez, ''seni kutlarım.'' Villiers sol bacağındaki cepten bir ilk yardım paketi çıkartıp açtı. Al koy şunu yaranın üstüne. Dönüp yalağa gitti sonra. Korda yüzüstü yatıyor, Jackson arkadaşının sol bacağına sargı sarıyordu. Yaşayacak dedi Jackson. Aslında bunu hak etmedi ya, bu dala herif. Korda'nın koluna bir morfin iğnesi yaptı. Kendini kim sandın? Audi Murphy mi? O da kim diye sordu Korda zayıf bir sesle. Boş ver şimdi. Jackson gencin ağzına bir sigara tutuşturduktan sonra Villiers'la Fener'e Lopez'in yanına gitti. Şuna göz kulak ol diye Villiers Fener'e girdi. 8. ayrımın sonu. Sayfa 134.